أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün de yine kitap hikmet ilişkisi, yani Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından nasıl açıklandığı konusu üzerinde dersimizi devam ettireceğiz. Bugünkü örnek de kölelik ve cariyelik olacak. Her defasında okuduğumuz ayetleri tekrarlayalım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan A'raf suresinin 52. ayetinde şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir kitap getirdik. O kitabı bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık. Bu ayrıntılı açıklamayı nasıl yaptığını da Allah-u Teala Hud suresinde bize bildiriyor. Hud suresi, Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olan Hud suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala şöyle diyor. Elif lam ra, kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Yani hüküm ifade edecek, kısa, özlü ve açık ve net. Tamam. Sümme fussilet. Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Peki açıklayan kimdir? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Peki açıklamayı hakim ve habir olan da tabii ki Allah-u Teala'dır. Yani bütün kararları doğru, her şeyin iç yüzünü bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şimdi her şey açıksa, neden Allah-u Teala açıklıyor da başkasına bırakmıyor? Onu da Cenab-ı Hak şöyle ifade, bunun sebebini de şöyle anlatıyor. Diyor ki, اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başkasına kulluk etmesinler diye. Etmeyesiniz diye, yanlış şey yaptım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye böyle yaptık. Çünkü birisi çıkar Allah adına açıklama yaparsa herkes kendi kafasına göre bir şeyler söyler. İşte bugün Müslümanlarda olduğu gibi herkesin kafasına göre bir mezhep ortaya çıkar ve İslam alemi paramparça olur. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki görevine inneli lekum minhu nedirun ve beşir. Ben de sizin için bu kitapta olandan uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Muhammed aleyhisselam bu kitapta ne var ne yoksa onları okuyor. Yani şey yapıyor, bu hikmete de ulaşıyor. Allah-u Teala'nın yaptığı hikmetlere de ulaşıyor. Uyarıda bulunuyor ve müjdelerde, yani şunları yapmayın, başınıza şunlar gelir diyor. Şunları yaparsanız Allah-u Teala dünyada da ahirette de size şu güzellikleri verir diyor ve böylece bir müjdede bulunuyor. Peki bu Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına kimler ulaşabilir? Allah-u Teala şöyle diyor orada. Diyor ki, onda Fussilet suresinde 3. ayetinde bize anlatıyor. Kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Kur'anen Arabiyyen, Arapça Kur'anlar, ayet kümeleri halinde. Kur'an kelimesi ayet kümesi demektir. Büyük küme Kur'an-ı Kerim'in kendisi, bir de onun içerisinde birbirini açıklayan ayetlerden oluşan, birbirine benzer ayetlerden oluşan sayısız kümeler vardır. Ve orada her konu ayrıntılı bir şekilde Allah tarafından açıklanmıştır. Bir metoda göre, o metot da hikmet metodudur. Peki bu açıklamaya kimler ulaşır? لِكَوْمِنْ يَعْلَمُونَ. Bilenlerden oluşan bir topluluk için. Fertler değil, işte efendim şu alim, bu alim değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de değil. O da bir ekiple birlikte çalışacak ve şey yapacak, bu sonuçlar Allah'ın yaptığı açıklamalara ulaşacak. İşte sahih hadisler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu açıklamalardır, doğru şeylerdir, hikmetlerdir. Dolayısıyla bir hadisin Kur'an-ı Kerim'e uyup, yani hadisin doğru olup olmadığını anlamak için asla kim rivayet etmiş diye bakamayız. Kur'an'a uygunluğu, bu açıdan Kur'an'a uygunluğuna bakarız. O da herkesin yapabileceği bir iş değil. Hikmet metodunu bilenlerin yapacakları ekip çalışmalarıyla ortaya çıkar. Şimdi bugünkü konumuzun örneği kölelik ve cariyeliktir. Şimdi gelenekte Müslümanlarda, yani bugün yani Müslümanlar derken gerçi hakikaten rahatsız oluyorum, şaka değil yani. İşte bu mezheplerin tamamında savaş esirleri köle ve cariye yapılabilir. Onu istersen Fatih Hoca'dan şey yapalım, bu Ömer Nasuhi Bilmen'in Üstad Fıkıh Kamusu. Bu kamus gerçekten çok ciddi bir çalışmadır. Mecelle Tadil Komisyonu'nun işte 20. asrın başlarında yapmış olduğu uzun yıllar süren çalışmanın o komisyonun bir üyesi olan Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kitap haline getirilmiş şeklidir. Yani geleneksel fıkhı en güzel şekilde yazan bir kitaptır. Ve onun ilk baskısını da İstanbul Üniversitesi yapmıştır. Fakat işte geleneksel fıkıh, yani Kur'an'a uygun fıkıh değil, yani İslam aleminin bugünkü durumunu görmemiz açısından önemli bir kaynaktır. Oradan bir okur musun onu?
Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-ı İslamiye ve İslahat-ı Fıkhiye Kamusu 3. cilt 399. sayfa 491 numaralı paragraf. Paragraf başlığı esirler hakkında yapılacak muameleler. Harp neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir. Bu hususta Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederek, dilerse bu esirlerin mukatil olan takımını katil edip madde-i fesadı bilkülliği ortadan kaldırır, dilerse bunların şerlerini def için yalnız istirkaklarıyla, yani köle ve cariye edinmeleriyle iktifa eder.
Yani esirlerde, demek ki esirler konusunda devlet başkanı yetkiliymiş değil mi? Yani orada yetkili ne yapar dilerse ilk yapacağı şey nedir?
Evet, bunların savaşabilecek durumda olanlarını öldürür.
Savaşacak, yani savaşacak güçlü. Savaşa katılmış olanların da demiyor. Hani savaşa gelmiş olanlar falan denebilir de. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman savaşa katılanların dışında esir alınmaz. Yani orada işte köyünde, kentinde, şurada burada olanlar değil ama bunlar hepsini alırlar. Orada ne diyor?
Böylelikle maddi fesadı bil külliyi ortadan kaldırılır.
Maddi fesat bil külliyi ortadan kaldırılır diyor. Yani savaşacak durumda olanlar ne yapılıyor?
Katlediliyor.
Katlediliyor. Allah-u Teala acaba buna müsaade etmiş mi? Savaşacak durumda olan esirler katil mi? Öldürülüyor mu? Ondan sonra...
Evet, bu bir tercih. İkinci tercih, dilerse bunların şerlerini def için yalnız istirkaklarıyla, yani köle ve cariye edilmeleriyle iktifa eder.
Evet, dilerse böyle yapar der. Evet. Peki, başka var mı?
Evet, 501 numaralı paragraf.
Sen şimdi şey yapalım. Hı. Bakın, ne yaparmış? Üçüncü tercih de dilerse zimmi olarak bırakır. Yani devletin zimmi vatandaşları olur. Zimmi vatandaş dediğimizde tabii şu anda onun üzerinde durmanın bir manası yok. Oradan haraç diye vergi alınır ve kişi başı cizye diye vergi alınır. Bunların ikisi de Kur'an-ı Kerim'e aykırı şeylerdir. Eğer belki bir günde ondan bahsetmek nasip olabilir.
O üçüncü olarak da onu söylüyor hocam. Dilerse İslam zimmetinde ahd ve emanında olmak üzere hepsine hürriyet verir ve dilerse bunları İslam esirleriyle mübadelede bulunur.
İslam esirleriyle mübadelede bulunur. Esirlerle karşılıklı olarak değiştirir diyor.
Evet.
Şey değil, yani bunların hürriyete fidye alınır demiyor.
Evet.
Şimdi bakın, Muhammed Suresi Bedir Savaşı'ndan önce inmiş olan bir suredir. Muhammed Suresi Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi. Bu surenin 4. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. Yani çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i savaşa hazırlıyor. Bedir Savaşı öncesi inmiş olan bir ayettir. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ. İstersen bu arada sen de Enfal suresinin 67-68. ayetlerini aç. Zaten aradaki o sıkı bağı da buradan görmüş olalım. Ayetler birbirine benzer nitelikte. Yani birisi muhkemdir, birisi müteşabihtir. Yani muhkeme benzeyen ayetlerdir. Benzerliği de aradaki ortak noktalardan ancak bulacaksınız. Müteşabih ayet, muhkemi açıklayan ayettir. Tabii tüm sistem tümüyle ortadan kaldırıldığı için maalesef gerçekten çok üzücü bir şey ama tefsirlerin tamamı da Kur'an'a ters düşen yanlışlarla doludur. Doğru şeyleri yok mu? Elbette var. Ama tamamı da yanlışlarla doludur. Çünkü mezheplerin yolunda giderler. Neyse şimdi buradan okuyorum size. Diyor ki Allah-u Teala Muhammed Suresinin 4. ayetinde فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kafirlerle savaşta şey yaparsanız, yani karşılaşırsanız boyunlarını vurun. Zaten boyunlar niye savaşta karşılaşırsanız diye söylediğim şey yaparsanız Allah-u Teala Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Savaşı onlar başlatır, biz değil. Yani biz de savaşı başlatacaklar gibi savaşma kararı aldıklarını duyduğumuz zaman da bizim harekete geçme görevimiz var. Diyor ki, kafirlerle karşılaştığınız zaman savaşta boyunlarını vurun. Niye? Onlar sizi öldürmeye gelmiş zaten. Savaşta karşılaşıyorsunuz. Hatta اِذَا اَذْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ. Artık onları iyice çökertip etkisiz hale getirdiğiniz zaman bağı sıkı tutun. Yani savaşta çökertip etkisiz hale getireceksiniz. Artık o ordunun savaşacak hali kalmayacak. Kalmadığı zaman ne yapacaksınız? Hadi gidin mi diyeceksiniz. Bağı sıkı tutun. Yani esir alın. Ne zaman esir alabilirmişiz? Düşmanı etkisiz hale getirdiğimiz zaman ancak. Burada Arapça bilenler için ithan kelimesi çok önemlidir. Evet. Hatta tada'al harbu evzaraha. Böyle yapın ki o harp ağırlıklarını şey yapsın, ortadan kaldırsın. Aa yanlış atladım orada. Ayeti atladım. Ben de diyorum niye böyle oldu?
Kim hocam aynı ifadeler Enfal 67.
Yok ben bu arayı bitireyim ondan sonra. Yani
140
ben bu atlamışım. Ya. Atlamışım şeyi de. Ayetin bir bölümü ben de diyor bir eksiklik var zihnimde. Diyor ki: "Fe imma mennen ba'du ve imma fidaen." Onları esir aldınız ya. Esir aldıktan sonra ya onları karşılıksız serbest bırakın. Çünkü size yapılan kötülüklere karşı iyilik yaptınız mı? Karşı tarafın gönlünü almış olursunuz. Sevgisini kazanmış olursunuz. Yani şimdi birisi size bir kötülük yapar da siz karşında iyilik yaparsanız, yani adamlar, biz bu adamları öldürmeye geldik, şuraya bakın ya, bizi esir aldılar, doğrar parça parça ederler diye bekliyorduk, hadi buyurun gidebilirsiniz. Allah Allah. Peki, ya da fidye karşılığı serbest bırakın. İki tane seçim var. Ya fidye karşılığı ya da karşılıksız serbest bırakılacak. Neden bunu yapacakmışız? Hatta tada'al harbu evzarha. Böyle yapın ki savaş ağırlıklarını bitirsin, yere atsın. Yani artık karşı tarafın sizinle savaşacak gücü kalmaz. Ne demek? Gönlünü aldın adamın. Seni öldürmeye gelen adamı sen serbest bıraktın. Sadece onunla değil ki, işte Nur suresinde Allah-u Teala anlatıyor. Bu insanları ister kadın ister erkek olsun evin evladı gibi, küçük evladı gibi evin içerisine alınır ve kendilerine her türlü iyilik ve ikram yapılır. Onu da biraz sonra inşallah ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Demek ki esirlerin serbest bırakılmasının asıl sebebi savaşın ağırlıklarını bırakması. Halbuki bu bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği şeyde ne dedi? Allah-u Teala bilmiyor da onlar biliyor. savaş ağırlıkları şey yapmasın diye.
Yani, maddeyi fesadı bilkülliye ortadan kaldırdı.
Maddeyi fesat maddesi. Yani bu bunların fesadını ortadan kaldırmak için bu adamları öldür. E, öldürdün. Onun o arkadaki yakınları sen öldürdüğün zaman onun şeyinden kızgınlığından hiç kurtarabilir mi kendisini? Esir almışsın, öldürmüşsün. Hani savaş sırasında öldürsen sana kimse bir şey demez. Çünkü ben onu öldürmeye gittim. O da benden önce davrandı, beni öldürdü. Kimse bundan dolayı seni suçlayamaz. Ama esir aldıktan sonra bunu yaptığın zaman maddeyi fesat ortadan kalkmaz. İyice fesat ortalığı sarar. Her tarafı fesat sarar. Ondan sonra peki iki şeyden birisi burada Allahü Teala ne dedi? Savaş meydanında şey yaptığınız zaman hakimiyeti kurup düşmanı tamamen ezdiğiniz zaman esir alacaksınız. Düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir almak yok. Evet. Peki Müslümanların ilk yaptıkları savaş neydi? Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar esir almışlardı. Peki esir aldılar da düşmanı tamamen etkisiz hale getirdiler mi? Eğer o Mekke'den gelen ordu etkisiz olsaydı, etkisiz hale gelseydi, bunlar ellerini kollarını sallaya sallaya gider Mekke'ye girerlerdi ama bu olmadı. Evet, şimdi sen orada evet. Müslümanların yapmış evet. olduğu büyük hata.
O evet. Muhammed suresinde geçen İshan'ın aynısı, aynı ifade geçiyor Enfal suresi 67. ayette. O da şöyle, مَا كَانَ لِنَب۪ينَ يَكُنَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْضِ Yani hiçbir nebinin hakkı yoktur. Hiçbir nebi şunu yapamaz. Neyi yapamaz? Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmediği sürece esir alamaz.
Esir almaya hakkı yoktur.
Bak, sadece Muhammed Aleyhisselam'ın değil, hiçbir nebinin diyor. Demek ki bu Adem Aleyhisselam'dan beri uygulanan bir kanun. Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkı Allah tarafından hiçbir nebiye verilmez, verilmemiştir. Peki Müslümanlar, yani o ayet tamamen Bedir Savaşı ile ilgilidir. Müslümanlar Bedir Savaşı'nda düşmanları etkisiz hale getirmeden esir aldılar. Halbuki Allahü Teala o Bedir Savaşı ile ilgili inen ayetlerde, işte Rum suresinin ilk ayetlerinde, şeyde de Enfal suresinin başlarındaki ayetlerde de, şimdi işte Fatih Hoca'nın okuduğu ayetleri de göreceğiz. Cenab-ı Hak Müslümanların Bedir'de düşmanı etkisiz hale getirip Mekke'ye girmelerini istiyordu. Şimdi bu kader anlayışının da İslam'a ne kadar aykırı olduğunun en temel delillerindendir. Allah ezelden yazmış da bilmem ne de yani böyle yani böyle bu kader inancına inanan bir kişiden hiçbir şey olmaz. Çünkü bu ne Kur'an'da vardır, ne de sahih hadislerde vardır. Bundan sonradan uydurarak kendi yaptıkları suçu Allah'a fatura etmeye çalışmışlardır bu gelenekçiler. Vatandaşın da bundan haberi yok tabii. Şimdi o sen ayeti bir tamamen oku istersen.
Evet. Türidüne aradat dünya. Siz dünya menfaatini, dünya malını arzuluyor, istiyorsunuz. Vallahu yuridul ahire. Oysa Allah bir sonraki adımı istiyor.
Allah'ın istediği sizin Mekke'yi fethetmeniz. Evet. Her şey ortaya çıkmıştı. Zaten o kadar çok şey var ki bu konuda, o konuda çok dersler de yaptık ama ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler sitemizde Bedir Savaşı ve Kader yazısını okusunlar. İlgili bütün ayetleri görürler. Evet, devam et.
Vallahu azizun hakim. Allah azizdir ve hakimdir. Levla kitabun minallahi sebeka lemesseküm fîmâ ehaztum azabun azim. Şayet Allah'ın daha önce bu konuyla ilgili bir yazgısı, bir kararı yani bir vaadi olmasaydı size aldıklarınızdan dolayı çok büyük bir azap dokunacaktı.
Yani bak burada esir aldınız. Düşman etkisiz hale getirmeden esir aldınız. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bak burada esir alanların başında komutan kimdi orada? Muhammed aleyhisselam değil mi? Bak orada Allahü Teala Muhammed Ali ise birinci derecede onu suçluyor. Mâ kâne lenebiyyin en yekûne lehu esra hattâ yudhine fil ard. Savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirip onları iyice ezmeden esir almaya hakkı yoktur. Aldı. Turidûne derken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ashabı da suçluyor. Siz elinize geçecek hemen peşin şeyler istiyorsunuz diyor. Vallahi yuridul ahkam, Allah bir sonrasını istiyor. Nedir o? Şimdi biraz sonra göreceğiz. Allah yani Allah aziz ve hakim, yani güç ve kudret sahibi ve bütün kararlar doğru olandır diyor. Şimdi o savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden, Bedir ordusunda düşmanı tamamen yenmeden Müslümanlar esir aldılar. Allah da diyor ki olmaz. Ama arkasından ne diyor? Az önce Fatih Hoca okudu ama tekrar edeyim önemine binaen. Eğer levla kitabı minallahi sebeka. Daha önce Allah'ın bir kitabı, bir yazdığı şey, bir sözü, bir şey, Arapça'da kitap böyle hem ağızdan çıkan sözler için, yani birleştirilen küçük cümleler içinde kullanılır. Yani büyük cümleler içinde kullanılır. Ağızdan çıkan sözler içinde kullanılır. Yazılı olanlar içinde kullanılır. Türkçemizde öyle değil de. Yani biz Türkçe'ye şöyle, Allah'ın daha önce verdiği bir söz olmasaydı. Daha önce verdiği söz hangisi? Vallahi Teala onu da Rum suresinde, Mekke'de indirdiği Rum suresinde Müslümanlara bir söz veriyor. Diyor ki, işte sadece mealden okuyayım. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Bu yakın yer değil. Ednel Art diyor. Yeryüzünün en çukur yeri, yani şey, bu Ölü Deniz ve çevresi. Ednel Art. Edna en küçük, en aşağı yeri manasına. Biliyorsunuz deniz seviyesinden 400 metre kadar aşağıda olan bir yerdir. En yakın değil. En yakın olsa ta Kudüs taraflarında yenilgi olmuş, yani Mekke'ye, Medine'ye en yakın yer orası olamaz. Neyse. Onlar yenilgilerinden birkaç yıl sonra, birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın zafer vermesiyle müminler sevineceklerdir. Burada Rumlara zafer vermesi demiş. Ayeti öyle bir bozmuşlar ki gerçekten, yani tefsirleri ve bu mealleri okuduğum zaman çok rahatsız oluyorum. Yani neymiş?
Onlar ehli kitapmış. Ehli kitap savaşı kazanırsa Müslümanların bu çok hoşuna gidecekmiş.
Ya bunlar da evet. Bak, yani ayetler arası ilişki, hiçbir şey yok ya. Yani o kadar çok ayet var ki bunu anlatan. Şimdi bak burada Allahü Teala ne diyor? Levla kitabı minallahi sebek. Allah'tan daha önce verilmiş bir söz olmasaydı. Lemessekum fîmâ akhattum azâbun azîm. Aldığınız bu esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Siz Bedir'de savaşı asla kazanamazdınız. Ey müminler! Ey Muhammed! Ey onun sahabisi! Savaşı asla kazanamazdınız diyor. Niye? Allah daha önce Perslerin, Romalıların Perslere galip geleceği gün, Persler Romalıları yenmişti. Ondan 9 sene sonra, bid'i sinin diyor Allahü Teala, 9 sene sonra ve onun günü de belli, Kadir günü, Kadir gecesi var ya, Ramazan'da olmuştur zaten bu savaş. Evet, evet. Onu da Allahü Teala belirtmiştir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim, Müslümanların Kur'an'dan hiç haberleri olmadığı için. Yani bu anlatmaya başladık mı ben kendimi tutamıyorum. Yani
savaşın hangi gün olduğunu bile buradan çıkartabilirsiniz.
Çok net bir şekilde ortada, her şey orada. Yani
hiçbir tarihi kayıttan bunu çıkartamazsınız asla, ama buradan çıkartırsınız.
Asla. Evet. Tarihi kayıtta çıkaramıyorsunuz. Evet. Yani şey değil. Ama şimdi bu genel olarak bunlar, bu Kur'an-ı Kerim'de verilen doğru olduğunu artık kabul etmeye başladılar bazı kimseler. Bak, lemessekum fîmâ akhadtum azâbun azîm. Aldığınız bu esirlerden dolayı kesinlikle size büyük bir azap olurdu. Bedir'de savaş kazanamazdınız. O gün Allah size zafer sözü verdiği için savaş kazandınız. Ama Allah'ın emrine uysaydınız, esir almasaydınız, doğru Mekke'ye giderdiniz. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı burada iki büyük günah işlemiştir. Ya efendim, nebiler işte şey. Nereden çıkardınız bunu ya? İlahlaştırıyorsunuz. Niye nebiler ilahlaştırıyorsunuz? Hocaların kendisinin ilah olması lazım. Ondan önce nebi yapacak ki kendine yol açılsın. Neyse. Bir, bakın şeyde Allah-u Teala Muhammed Suresi 4. ayette ne dedi? Düşmanı tamamen ezdikten sonra esir alın dedi. Peki bir başka şey de var, bu Allah-u Teala'nın Enfal Suresi'nde söylediği bir başka husus daha var. Diyor ki Allah-u Teala 15. ayetinde Enfal Suresi'nin, ey müminler diyor, kafirlerle savaşta böyle toplu halde karşılaşırsanız onlara sırtınızı dönmeyin. Çünkü esirleri aldı, Müslümanlar geri çekildiler. Onun arkalarından gidip onları tamamen etkisiz hale getirip doğru Mekke'ye gireceklerdi. Olmadı. Neyse, şimdi bu, çok uzattım ben bu konuyu da. Çok rahatsız olduğum için bunu şey yapıyorum. Zaten bütün tefsir ve meallerde verilen anlamlar da son derece rahatsız edicidir. Öyle anlamlar vermişlerdir ki bu önemli ayetlere kimse bir şey anlamaz. Anlarlarsa kurdukları o saçma sapan mezhep sistemi çöpe gider. Onun için ayetlerin anlamını bozmuşlardır. Bakın şu Diyanet'in mealinden size kısaca bir okuyayım bakın. Diyor ki işte, yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygamber esir almak yakışmaz. Lan bu ne? Böyle bir şey hiç olmuş mu tarihte? Yeryüzünde, ya fil arte, savaş meydanında işte Allah-u Teala söylüyor. Bak öyle bir mana veriyorlar ki hiçbir şey anlayamazsınız. Tefsirler de öyle. Ayeten anlamlarını bozuyorlar. İşte tahrif budur. Ama tahrifin anlamı da bozularak harfleri oynatmak, kelimeleri değiştirmek diye şey yapmışlardır. Neyse, önemli değil. Şimdi burada ne dedi Allah-u Teala? Esirler alındıktan sonra onlara uygulanacak olan nedir? Karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerine nasıl davrandı? Fatih Hoca.
Evet, onları ya karşılıklı serbest bıraktı, yani bir işte okuma yazma
bir kısmından karşılıksız bir şey yaptı, serbest bıraktı. Zengin olanlardan şeyler, fidyeler geldi. Mesela şey, kendi damadına ne dedi, kızımı gönder, kızım gelsin bana dedi, sen serbestsin. Böyle bir kısım insanlar, işte amcası da bir sürü şey, fidye ödedi, şey yaptı, Abbas. Neyse. Bir kısmı da işte 10 tane okuma yazma bilenler, 10 tane kişiye okuma yazma öğretti, serbest kaldılar. Yani bir kısmı da karşılıksız serbest bırakıldı. Bir tane köle ya da cariye yapılan var mı?
Yok.
Hani serbestti, var mı işte Kur'an-ı Kerim'de?
Evet.
Bakın, öldürmek var mı? Yok. Bütün mezhepler bunu koymuşlar. Bunlar hangi dinin mezhebi?
İsterseniz okuyayım hemen hocam.
Oku.
Yine Ömer Nasuhi Bilmen'in 4501 numaralı paragrafı. Esirler hakkında men, bir lütf olarak meccanen salıvermek caiz midir değil midir meselesinde de müçtehitler ihtilaf etmişlerdir.
Bakın Allah-u Teala men dediği karşılıksız serbest bırakma. Allah iki şeyde, bir men diyor, müçtehitler ihtilaf etmişlerdir. Allah diyor ama onlar ya sen bakma Allah'ın dediğine, önemli olan bizimle dediğimizdir demiş oluyorlar. Evet.
Hanefiye'ye göre men caiz değildir. Velev ki esir İslamiyet'i kabul etmiş olsun, bu veçile muamele nassa muhalif, düşmanın kuvvetini tezyide hadim, mücahitlerin hukukuna bir nevi tecavüz demektir.
Bak, diyor ki Hanefi mezhebine göre men, karşılıksız serbest bırakmak caiz değildir. Bu nassa aykırıymış. Hangi nas? Ulan Resulullah diyorsan işte bıraktı. Kur'an diyorsan var. Senin nas dediğin ne? Hangi ayete şey yapıyorsun? Ey Ömer Nasuhi Bilmen, senin şeyin var ya, tefsirin var. Hiç görmedin mi bu ayetleri? Ama hep böyledir yani. Hepsi ezbercidir. İslam, bugün İslam alemi de öyledir. Ulema dediğiniz ezber, alırlar çocukluktan kafalarını böyle ezbere alıştırırlar. Düşünme ve muhakeme, böyle sorgulama yasak. Ondan sonra ezberci. Ne ezberletirlerse onu söylerler. Evet. Peki demek ki ne gerekiyormuş? Karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmak. Ama bu mezhepler içerisinde bir tek Maliki mezhebi, Şafii mezhebi karşılıklı serbest bırak, para karşılığı ya da işte başka şekilde serbest bırakmak caizdir der. Onun da delili Kur'an değil. Muhammed Aleyhisselam Bedir esirlerini böyle serbest bırakmıştır diyerek. Ama karşılıksız serbest bırakmak onda da yok. Değil mi?
Evet.
Var mı?
Yok.
Yok. Yani şunu çok çok iyi bilin ki bu mezheplerin hiçbirini ama hiçbirini ne ayet ilgilendirir ne hadis. Ama size Kur'an'a uyduklarını, hadislere uyduklarını söyleyerek sizi kandırırlar. Başka hiçbir şey yapmazlar. Biz burada her derste bunu göstermeye çalışıyoruz size.
Belki şunu söylemek lazım hocam. İşin detayını bilenler belki orada itiraz edebilirler. Nas'a muhalif derken kastettiği şey de esasında evet. Burada şey yazmış. Diyor ki İmam-ı Ahmed'e göre de esirleri meccanen salıvermek caiz değildir. Bunun cevazını gösteren hadiseler neshin vukuundan mukaddemdir. Yani faktülün müşrikine haysu vecettümühüm ayeti bunlarla alakalı yüzlerce ayeti neshediyor, ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla Müslümanlar güçlenince artık yok öyle salıvermekmiş, şuymuş, buymuş, hepsini öldürmek gerekir diyorlar.
Tevbe suresinin dördüncü ayeti miydi?
Evet, evet, evet.
Bakın, Tevbe, inşallah okulda ders yapacağız. Tevbe suresinin o ayetine göre orada bulduğunuz yerde öldürün emri sadece Hudeybiye antlaşmasını bozan Mekke'deki müşriklerle ilgili orada da 4 ay ona süre tanınmıştır. O sürenin sonuna kadar ya mümin olurlar ya da çeker giderler. Çekip gitmezlerse denir. Ve bu o ayet de tamamen bağlamından koparılmış ve İslam'ın bütün güzellikleri böyle yerle bir edilmiştir. Neyse. Bunu inşallah o konuda ayrı dersler yapacağız Allah nasip ederse. Çünkü böyle şey yapmıyor. Peki şimdi esirlerin köle ya da cariye yapılması. Değil mi? Peki esirler köle veya cariye yapıldığı zaman ne yapılır cariyeler? Yatağa atılır değil mi? Hiç sormadan onunla cinsel ilişkide bulunur adam. Hiç. Ve şu var. Mesela İbn Abidin'de görmüştüm. Gerçekten insanı çok üzüyor. Bir adamın 1000 tane cariyesi olsa diyor. Bir tane cariye daha almak istese. Karısı dese ki ya Allah'tan kork. Ya bu kadar cariye yetmiyor mu sana? O kadının kafir olmasından korkulur denir. Allah'ın helal kıldığını haram saymış da onda. Ulan hangi ayette helal kılmış Allah? Nereden çıkarıyorsunuz bunu ya? Ama ayetlerin manasını öyle bir bozmuşlardır ki bakın ben şimdi size şu şeyden okuyayım. İstersen sen de Ömer Nasuh bilmenden de aç. Bak o şey neydi? Elmalı mıydı sendeki mi? Yani? Elmalı'dan da. Yani şuradan bir görelim. Bakın. Müminun suresi bir de Me'aric suresi. Orada esirleri de içeren bir ayet var. O ayete yanlış anlam verilerek esirlerle cinsel ilişkinin ne buradan hüküm çıkarılmıştır, cevaz çıkarılmıştır. Şimdi burada diyor ki şimdi az önce şey yaptı mesela ne dedi Allah'ın şeyde Muhammed suresinde karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakılacaksın. Esirin satışı falan bir şey söz konusu değil. Tek şey vardır serbest bırakılacak o kadar. Eğer adam ben karşılıksız serbest bırakmıyorum derse o kendisine verilen kişi Allah-u Teala tutmuş zekatın sarf yerlerinden birisi de esirlerin serbest bırakılması diye ve fir rikab diye şey yapmış ve zaten her sene zekat toplandığı için şeyde çok büyük bir miktardır. Bugünkü vergiyle karşılaştırırsanız şey değil. Allah rahmet etsin Turgut Özal başbakanken burada bir toplantı yapmıştık. Toplantıyı ben organize etmiştim. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan uzmanları çağırmıştık. Türkiye'nin zekat potansiyelini bir tespit edin de gelin demiştik. Gelmişlerdi. O zaman o senenin bütçesinin 4 katı zekat potansiyeli vardı. Ve şunu da söylemişlerdi. Tabii bizde böyle bir hesap yok ama elimizdeki hesaplara göre yaptık. Halbuki Kur'an anlattığına göre çok daha fazla, en az 2 katından da fazla çıkar. Yani çok ciddi bir şeyle bu esirler de serbest bırakılıyor belli bir müddetten sonra. Şimdi bakın şuraya bakın. Ben şimdi buradan size okuyayım. Müminun suresinin baş tarafı 5. ayetten itibaren onlar ırzlarını korurlar. Hadi baştan başlayalım bakın. Size soru soracağım, cevap verin. Lütfen kendi içinizden nasıl olsa böyle internet üzerinden konuşurken ben duymam mümkün değil ama müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Bunda kadın erkek ayrımı olur mu? Yok. Peki onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Kadın erkek ayrımı var mı? Gene yok. Peki onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Kadın erkek ayrımı var mı? Yok. Onlar ki ırzlarını korurlar. Kadın erkek ayrımı olur mu? Olmaz. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Eşleri, ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kimle ilişki yapabiliyorlarmış? Eşleriyle ve ellerinin altında bulunan cariye. Peki burada ne oldu? Buraya kadar kadın erkek vardı, şimdi ne oldu bu? Bak şimdi esas ayete ne kadar yanlış mana verildikten Arapçasından göreceksiniz biraz sonra. Ondan sonra kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Peki bakın. Şimdi burada ne yapmışlar? Eşleri ve diyor. Bundan önce şeyde çocukların evlendirilmesiyle ilgili dersimizi yaparken Talak suresinin 4. ayetinde haiz görme problemi olan kadınları anlatan ayete henüz haiz görmeyenler diyerek küçük çocukların evlenmesine o ayeti delil almışlardı. Bütün mezhepler almıştır. Bütün tefsirlerde bu var. Arap diline %100 aykırı leme lemma manası vererek şey yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'in iç bağlantısına %100 aykırı. Burada da bakın şimdi aykırılığı göreceksiniz. Biraz sonra ilgili ayetleri okuduğumuz zaman göreceksiniz. Burada da Arap dili açısından veya, Türkçe'ye veya diye tercüme edilmesi gerekene ve diye anlam vermişlerdir. Veya. Şimdi veya dediğimiz zaman buradaki meale göre şey yapalım. Farz edelim ki doğru. Bak diyor ki onlar ki eşleri veya ellerinin altında bulunan cariye. Veya dediği zaman ikisiyle birlikte ilişkiye girebilir mi? Olamaz. Ya o ya da o. Değil mi? Bak verdikleri mana yanlış ama veya deseler gene sistemlerini çökertiyor. Ama ayetin metnine gelelim. Bak diyor ki illa ala ezvacihim, bak buraya kadar eşler dediğin zaman kadın erkek ayrımı olmaz. Arap dilinde yani fasih Arap dilinde ve Kur'an-ı Kerim'de kadına zevce denmez. Zevç denir. Kadına da zevç denir. Erkeğe de zevç denir. Yani fasih Arap dilinde zevce diye bir kelime yoktur. Şimdi halk arasında kullanılır da bugün de çok yaygınlaşmıştır. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de de zevce kelimesi hiç geçmez. Zevçtir. Kadın içinde, erkek içinde kullanılır. Yani eş anlamına gelir. Şimdi buraya kadar işte onlar zekatı öderler, zekat için çalışırlar, ırzlarını korurlar, faydasız işlerden sakınırlar, işte namazlarında derin saygı içindenler, hep kadın erkek eşit. Eşleri veya cariye değil, evmâ meleket eymanû. Hakimiyetleri altında bulunanlar veya hakimiyetleri altında bulunanlar dediğiniz zaman buna kadın esir de girer, erkek esir de girer. Peki sen eğer yanındaki kadın esirle nikahsız ilişkide bulunuyorsan o zaman senin eşin de erkek esirle bulunsun madem bu ayete dayanıyorsun. Hadi bakalım. Nereden çıkarıyorsun bunu? Peki neden veya diyor? Bakın bir kadının bir taneden fazla eşi olmaz. O eşi ya şey olur, esir olur ya da hür olur, fark etmez. Ya o ya da o. Peki erkeğe gelince, şimdi istersen şu Nur suresinin 32-33. Ayetlerini bir oku sen oradan. Bakın şu ayete çok dikkat edin. Bir kimsenin bir esir kadınla nikahsız ilişkisi mümkün mü? Ya da bir esir erkeğin bir hür kadınla nikahsız ilişkisinin imkan ve ihtimali var mı? Sen onu istersen bir mealden oku. Evet. Ben de Diyanet'in mealini açayım. Evet. Bakın kendi işten, çünkü yalan söylemek dünyanın en zor işidir. Evet, oku bakalım.
Evet, bu Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın orijinal meali. 32. ayetin meali şöyle: bir de sizden olan dulları, bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salihleri evlendirin.
Köle ve cariye dedi ya orada.
Evet.
Köle cariye kelimesi geçmiyor ayette de. Erkek ve kadın esirlerinizdendir. Evet. Ama neyse öyle diyelim.
Evlendirin diyor.
Köle cariye diyelim. Evlendirin dedi değil mi Allah?
Ayetin metni de ve enkihu, nikahlayın.
Ve enkihu, bakın hürleri de köle cariyelerinde evlendirme emrinde hür, esir farkı yok. Ve enkihu eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. İçinizde eyyim olanları, evli olmayan kişiler, ister dul olsun ister bekar olsun. Evlendirin. Köle ve cariyelerini o aynı manayı veririm. Onların içerisinde de durumu uygun olanları evlendirin. Çünkü hepsinin durumu uygun olmaz yani. Evet. Devam et.
33. ayeti okuyayım. Hı hı. Bir nikaha çare bulamayanlar, Allah kendilerine fazlından bir gına, zenginlik verinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar.
Peki iffette kalmaya çalışsın. Bak evlendirileceği, evlendirmeyi kime, kimi için? Bekar olsun, dul olsun, şey olan,
hür olsun,
hür olsun, esir olsun, esir olsun, fark etmez. Bunların her birisi için evlenme dedi. Hür esir farkı olmaksızın. Allah-u Teala ayrı ayrı zikretti. Peki evlenme imkanı bulamayanlar, Allah onlara bu imkanı buluncaya kadar namuslarını korusunlar diyorsa, namusları koruma emri bu şey için, esir kadınlar için de geçerli değil mi?
Evet.
He?
Evet.
Peki böyle bir ayet varken siz hangi şeye, yetkiye dayanarak tutarsınız? Hem Nur suresi, şey Müminun suresindeki bu Müminun suresindeki ayet de Mekke'de inmiştir. Hem Me'ariç suresinde, önemli değil, nerede inerse insin hükümleri her zaman geçerlidir. Oradaki veya'ya ve manası vereceksiniz. Kadın erkek yukarıdan beri eşitken sadece erkeklere ait bir şey yapacaksınız. Hem eşiniz hem de o. Yahu kardeşim, ikisi birden asla olmaz. Şimdi Allah-u Teala bakın benzer ayetlerle şey yaptın mı? Asla olmazı nereden çıkardın diye sorarsanız. Onu da Allah-u Teala Nisa suresinin 25. ayetinde net bir şekilde anlatıyor. Nisa suresinin 3. ayetinde de var net bir şekilde. Evet, orada ne diyor Allah-u Teala?
Ve men lem yestati minkum tavlen en yenkel muhsenatin müminati femimma meleket eymanukum min fetiyatikumul müminat.
İçinizden hanginiz namuslu,
hür,
namuslu, hür, mümin kadınlarla. Evet. Çünkü o namuslu olma şartı olmazsa olmaz şarttır evlenmede. Ama bu mezheplerin hiçbirisinin umurunda bile değildir. Kaç tane ayette geçer? Namuslu ve hür, mümin kadınlarla, ki burada tabii öncelik hür kadınlar olması, evet, gerekiyor. Hür kadınlarla evlenmeye gücünüz yetmezse, evet, çünkü hür kadınlar evlenirken daha fazla bir mehir vermeniz gerekir. Femimma meleket imanukum min fetiyatikumul mu'minat. Yani kendi yönetiminizde altında olan mümin esir kadınlarla evlensin diyor. Evlensin dedi bak burada. Arkasında ne diyor? Fenkihuhunne
bi izni ehline.
Şimdi mümin kadın, Peki ben mümin esir kadın, ben gittiğim zaman onu yanında bulunan işte sahibi dediğim denen kişiden mi isteyeceğim, yoksa o kadının rızasını mı alacağım? Fenkihuhunne, onları nikahlayın bi izni ehlihinne, ailelerinin izniyle. Burada onun ailesi, çünkü ailenin bir çocuğu gibi oluyor esir olduğu zaman, yanında bulunan ailenin izniyle. Onun yetkisine sadece izinle sınırlı. Peki bir kadın da bir başkasıyla evlenirse bir velinin denetiminden geçmesi lazım. İster hür olsun, ister esir olsun, hiçbir zaman yani o kadının kendi rızası olmazsa nikah olamaz. Peki ehli şey yapın. Ondan sonra bir de bu kadınlara ve atuhunne ucurehunne, bu kadınlara da mihirlerini verin. Bu kadınlar kim? Esir olan kadınlar. Ama bunu hiçbirisi kabul etmez. Ve şunu söylerler, yani bunu anlatmak, anlatırken böyle iğrenerek anlatıyorum. Allah-u Teala mehrin o kadının kendisine verilmesini açıkça söylediği halde, bu mehri kadının cinselliğinden yararlanma bedeli sayarak onun sahibine vereceksiniz derler. Niye? Kendisi cinselliğinden yararlanma hakkını parayla devretmiş olacak. Ya böyle bir din olur mu Allah aşkına ya? Ya siz hiç Arapça bilmiyor musunuz ya? Ve atuhunne, hunne, o kadınlara verin diyor. Ucurehunne, mehirlerini. Nasıl, neye göre vereceksin? Bil maruf değil mi? Marufa göre. Yani orada o sadece o kadın orada baskı altındadır. Bir şey yapamam, şundan bir kurtulayım da diyebilir.
Safihatin vela müttehizati ahdan şartını
söylüyor. Evet, Fatih Hoca'nın okuduğu kısımda son derece önemli. Bak, marufa göre, maruf yani o toplumda mehir neyse o toplumda bilinen esaslara göre, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan esaslara göre mehir vereceksiniz. Öyle şey yok. Tabii ki esirin mehriyle hürün mehri aynı olmaz. Şimdi esirle evlenme hakkı kime tanınmış? Hürle evlenme imkanı olmayana tanınmış. Peki hürle evlenme imkanı yoksa, o zaman hürle evlenme imkanı varsa bir kişinin hür eşi olur. Hürle evlenme imkanı yoksa esir eşi olur. Yani ya esirdir ya hürdür eşi, değil mi? İkisi aynı anda bir kişinin nikahında olamaz. Çünkü bir hür eşi varsa onun üzerine bir esir eşi alamaz. Zaten onun eşi var. Evlenme imkanı olmayanlar dedi. Bir hür eşi, bir esir eşi varsa onun üzerine de ikinci bir esir eşi alamaz. Çünkü tamam, hürriyetine kavuştur. O iki param varsa getir bunu, hürriyetine kavuştur. Bununla evlen. Ama üzerine ikincisi asla olmaz. Peki bu esir kadının özelliği ne?
Evet.
Az önce Fatih Hoca'nın okuduğu şey ayetteki, yani Nisa 125. ayetteki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu şart, bizim koyduğumuz şart değil. Muhsanat. Esir kadın muhsana olacak. Ne demek? Namusunu koruyan. Peki yanında bulunan adam onu altına atıyorsa, bu kadın namusunu nasıl korusun? Sen tutup diyorsun ki bizim dinimizin emri, hadi aksini yapamazsın. Haşa, tövbe estağfurullah. Peki Kur'an'da bu ayet varsa bu olur mu? Ondan sonra sadece onunla mı şey yapıyor? Gayre misafihat. Öyle muhsanat ne demek olduğunu anlatıyor. Öyle tutup da suyunu boşa şey yapan değil. Yani öyle gayri meşru ilişkiye girmeyen birisi olacak. Peki başka? Vela müttehizati aktan, gizli dostları da olmayacak. Kimsenin haberi olmadan birisiyle böyle gizli gizli görüşüp onunla birlikte oluyor olabilir. O da olmayacak. Yani gizli açık gayrimeşru ilişkisi olmayacak. Peki aynı şart, aynı kelimelerle hür kadınlar için de geçmiyor mu?
Evet evet, onlar için de geçiyor.
Maide suresinin 5. ayetinde. Evet. Evlenen kişi ister ehli kitaptan olsun, ister mümin olsun. Aynı şeyi söylüyor. Muhsanatin gayre misafihatin ve la muttehizati aktan. Hesaplarına gelmediği için mezhepler bu kelimelerin hiçbirini kitaplarına almazlar. Nur suresinin 32-33. ayet hiçbirisini ilgilendirmez. Çünkü sistemleri çöker.
Ve çok ahlaksız bir şekilde onu tahrif ederler. Yani o vela tükrihu feteyatüküm alel vika inaratine tehassünün.
Yani hakikaten bu yani Fatih Hoca'nın söylediği de son derece rahatsız edici bir şey. Nur suresinin 33. ayetine de öyle ahlaksızca bir mana vermişlerdir ki. Öyle ahlaksızca bir mana vermişlerdir. Ben onu şuradan okuyayım. Diyanet'in mealinden okuyayım. Bakın şurada. Evlenmeye güç yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusun. Tamam, bu kısım doğru. Gücü yetmeyenler esir olsun, hür olsun fark etmez. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Bu tamamen sapmadır. Oraya girmeyeceğim. Mükatebe değil, evlenmek isteyene maddi yardımda bulun diyor Allah. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Evlenmek istiyorsa senin yanındaki esir kadın ya da erkek onlara maddi yardımda da bulunun. Kendi evladınız gibi yani. Söylenen bu. Ama neyse. Ondan sonra bakın. Dün şurayı çok dikkatle dinleyin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Allah. Ne oldu? Ayetin başında evlenme imkanı bulamayanlar namuslarını korusunlar dedi. Şimdi sana fuhşa zorlamayın. Allah Allah. Para kazanmak için, dünya malını elde etmek için. Yani namuslu kalmak istiyorlarsa fuhşa zor. İstemiyorlarsa ne yapacaksın? Şu adamla yatacaksın. Ben ondan para alacağım. Ya bunlar Kur'an'ı genelev açmaya delil almışlar ya. Ve burada geçen kelime de cariye değil. Feteyatikum, kızlarınız. Fuhşa zorlamayın diyor. Tövbe estağfurullah. Para kazan. Namuslu kalmak istiyorlarsa, istemiyorlarsa ya bu yani bakın kitabı nasıl öldürmüşler görüyor musunuz? Utanmadan da bugün çıkıyorlar. Gençler sorguladığı zaman bunlar deist oldular. Önce sen bir Müslüman ol da ondan sonra konuş ya. Lan sen bu dinin en büyük düşmanı olmuşsun farkında değilsin ya. İşte Diyanet'in mealinden okudum. Sadece Diyanet'in meali değil. Hangisinden? Sen istersen Elmalı'dan oku.
Allah'ın size verdiği malından verin ve dünya hayatının geçici metanı kazanacaksınız diye cariyelerinizi fuhşa ikrah etmeyin. Hele iffetli olmak isterlerse.
Fuhşa ikrah etmeyin. İkrah zorlamadır yani. Dünya hayatının parasını kazanmak için fuhşa zorlama. Hadi buyur işte Elmalı. Ya bu dini ne hale getirmişler ya? Mezheplerin %100'ü bak açık, bak ayetler açık. Bir kişinin ya hür ya da esir eşi olur. Hem hür hem esir olmaz. Onun için Allah-u Teala Müminun suresinde de Meali suresinde ev kelimesini kullanmıştır. İşte Allah-u Teala şeyin Nisa suresinin 3. ayetinde de benzer bir ifade kullanıyor. Burada verdikleri mana da gerçekten iğrenç bir şey. Bak burada diyor ki Allah-u Teala eğer diyor yetimlere karşı onların hakkını ödeyemeyeceğinizden korkarsanız yani yanınızda yetişmiş yetim kızlarla evlenmek istiyorsunuz. Şu zengin mal elimden çıkmasın, benim kontrolümden çıkmasın diyerek evlenirse ama karşı taraf senin malı için evlendiğini bilmiyor. O zaman diyor onlarla değil, hoşunuza giden kadınlarla iki, üç, dört kadınla evlenebilirsiniz diyor. Ondan sonra bak burada da eğer kadınlar arasında adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız فَيْنْخِفْتُ مَلَّا تَعْدِلُوا adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız فَوَاحِدَةً sadece bir kadınla evlenin. Ev gene şeydeki ifade tekrarlanıyor.
Müminun suresi.
Nur suresi ve Maarif suresindeki ev. Ya bir kadınla evlenirsiniz ya da yetkinin hakimiyetiniz altındaki esir kadınla evlenirsiniz. Evlenme dışında yok. Ama burada bakın ne mana vermişler, dikkat edin. Verdikleri mana şu: eğer kadınlar arasında da adaleti davranmayacağından korkarsanız o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuzla yetinin. Ne demek sahip olduğunuzla yetinin? Yani o cariyeyle zaten hep ilişkide bulunuyorsun. O yeter sana, daha niye bir tane bir daha evleniyorsun? Ulan nereden çıkardın bunu? Bakın ben şimdi size meselenin ne kadar yani vahim durumda olduğunu bir örnekle anlatayım. Bir gün Arabistan'da bir üniversite, isimleri verdiğim zaman rahatsız ediliyorlar, onun için isim vermiyorum. Bir üniversitenin işte bir Arap Dil Edebiyatı bölümü başkanı olan bir hanım geldi bu eşiyle beraber buraya. Bizimle görüşmek için gelmiş. Yıllar önce, belki 5-6 sene, belki daha fazla olmuştur. Sen hatırlarsın yani, çok eski oldu. Bakın hem Arap, hem Arap Dil Edebiyatı bölümü başkanı. Ona dedim ki şu ayete bir mana verir misin dedim. Şöyle dedi, tabii kendini ezberletilen şekilde mana vermiş. Dedi ki işte aynı şekilde ya bir kadınla evlenin ya da yanınızda bulunan cariyeyle yetinin. Dedim şimdi sen bak Arapsın ve Arap Dil Edebiyatı Bölümü Başkanısın. Bu ayette dedim ki bak burada matuf matufun aleyh var. Yani Arap dili açısından. Matuf ve matufun aleyhin amili farklı olabilir mi? Birisine fenkihu diyorsun, birisine iktasiru diyorsun. Ki tefsirlerde hep öyle yazar, burada da öyle. Kadın bir baktı, böyle bir ayağa kalktı, böyle kafasına vuruyor. Ben bunu nasıl söyledim diyor. Ya böyle bir mana olur mu diyor. Ben bunu nasıl söyledim diyor. Bu ayete bu mana verilir mi? Ama ezberletilmiş çocukluğundan itibaren düşünme yok. Yani ya bir hür erişin olur ya esir. İkisi birden olmaz. Ama siz tüm sistemi çökertmişsiniz. Esirleri yatağınıza atıyorsunuz. Bakın şeyde mesela İstanbul Üniversitesi'nin ben ana kampüsüne gittiğim zaman hep böyle içim çok rahatsız olur. Orası harem dairesidir padişahlar. Gelirler. Orada kaç tane cariye var, beğenir götürürler. Padişahlar da bilmiyor ki işte buyur hadi. Ne hale gelmiş görüyorsunuz değil mi? Bak işte ayetler birbirini nasıl açıklıyor görüyor musunuz? Ama bu geleneksel yapı ayetlerle açıklanmasını kabul edebilir mi? Burada ne dedi şey Ömer Nasuh bilmem? Kur'an'a uygun davranmak Kur'an'a aykırıymış. Nasıl aykırıymış? Tövbe estağfurullah. Ulan hangi ayette var? Hadi diyelim ki şeyin onların dedikleri gibi olsun. Farz et ki Muhammed Suresinin 4. ayeti mensuh. Haşa öyle bir şey söz konusu değil de. Öyle olsa bile diğer ayetlerini yapacaksın. Hepsinin anlamını bozmuşlar. Evet.
Hocam burada çok önemli olan Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliği, uygulaması. O bu konuda bize nasıl örnek teşkil ediyor? Onun böyle bir hayatı var mıydı? Özel hayatında fıkıh eserlerinde yazıldığı şekliyle bir özel hayatı mı vardı? Yoksa Kur'an-ı Kerim ona bu konuda bir çerçeve çizmiş miydi?
Fıkıh eserlerinde yazıldığı şekliyle derken neyi kastettin onu bir anlat.
Yani işte fıkıh eserlerine göre siz biraz önce işte örnek verdiniz. Yani bir insan yüzlerce, binlerce cariyesi olabilir.
Peki Muhammed Aleyhisselam'ın nikahsız ilişkide bulunduğu cariyesi kim? Mariye derler değil mi? Hiç bu ayetlere rağmen o nikahsız ilişkide bulunabilir mi? Muhammed Aleyhisselam'ın eşi var. Mariye geldi. Mariye zaten nikahsız ilişki imkansız. Mariye ile evlenebilir mi bu ayetlere göre? Evlenemez değil mi? Mümkün değil. Çünkü Allahü Teala ne dedi şeyde? Nisa suresi 25. ayetinde.
Ve mellem yestatı mümkün tavrı.
Hanginin, kimin hür bir kadın evlenmeye gücü yetmiyorsa o sadece bir tane cariye alabilir. Muhammed Aleyhisselam'ın Mariye'den de çocuğu var değil mi? Peki ne yaptı? Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a has olarak bir izin vermiştir.
Ahzab 50.
Ahzab 50. ayette ona özel bir izin vermiştir. Daha başka izinler de var orada. Özel bir izin vermiştir. Onlar o izine dayanarak Muhammed Aleyhisselam Mariye ile nikah kıymıştır. Peki o izin ne?
İşte, olmasına rağmen hür kadınla evli olmasına rağmen
esir bir kadınla evlenmeyiz. Ne diyor Allah orada? İnne ahlenna leke
ezvacikellati ateyte ucurahunne ve ma meleket yeminik.
Bak orada ne söylüyor? Sen ayetleri oku ben de teker tabii. Teker.
Ya eyyühen nebiyyü inna ahlenna leke ezvacikellati ateyte ucurahunne.
Ey nebi sana has ol ahlenna leke sana has olarak. Zaten sonunda da sadece sana tabii. Müminlere değil diye bitiriyor. Hı. Sana has olarak mehrini verdiğin eşlerini seninle evlenmeye şey yaptık. Yani başkaları mehir vermeden de evlenebilir.
Muaccel olarak yani.
Daha sonra da verebilir. Hatta mehir kesmeden de evlenebilir, daha sonra da şey yapılabilir. Ama sen mehir vermeden evlenemezsin diyor.
Peşin vereceksin yani.
Mehri vereceksin ondan sonra. Devam et.
Ve mâ melikit yemînüke mimmâ efe Allahu aleyk.
Allah'ın sana fey olarak verdiği, yani bir savaş esiri falan değil. Ama işte Mısır mukavkası ne diye ettiği şey. Ve onu da sana has olarak helal kılmıştır. Nasıl helal kılıyor? Peki helal ona has olması için başkalarına haram olması lazım.
Çünkü başkaları hür bir kadının üstüne alamaz.
Başkaları hür bir kadının üstünde bir esirle evlenemez. Evet. Evlenecekse hürriyetine kavuştur ondan sonra evlenir. Evet.
Evet. Ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatike allati hacerne ma'ak.
Senin diyor amcanın kızları, dayının kızları, teyzenin kızları, halalarının kızları bunlarla da evlenemezsin diyor.
Ancak seninle hicret
etmiş. Ancak seninle beraber Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerse başkalarının Mekke'deki bir kadınla evlenme hakları olabilir. Orada eşleri olabilir ama sen öyle değil. Hicret etmiş olmaları lazım çünkü orada senin eşini tutar.
Evet. Zarar verir.
Seni burada sıkıntıya sokar. Evet. Evet. Bu da ona has. Evet. Diğerlerine şey evet.
Ve emraten mümineten in vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyü eyyessen kihaha.
Bir de bir mümin kadın gelir de ben mehirsiz olarak seninle evlenmek istiyorum diyorsa mehir verme şartını şey yaptı ya. Ama kadın kendisi mehirsiz olarak evlenmek istiyorum der. Sen de buna razı olursan onunla da evlenebilirsin. Ama onun dışında ben mehirsiz olarak evleniyorum diyen bir şey yok. Mutlaka mehir oluşur. Evet.
Halisaten leke min duni.
Halisaten leke. Bu sadece sana hattır. Müminlere değil. Bir de Tahrim suresinde ne diyor Allah?
Evet. Tahrim suresinde de ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ehallallahu lek.
Bak ondan evlendikten sonra Nebimiz diğer eşleri kıskandığı için tamam ben bununla ilişkiye girmeyeceğim diyerek Mariye'yi bir kenara bıraktığından dolayı Allah onu ayıplıyor. Allah'ın sana has helal kıldığını sen niye haram kılıyorsun? Geleneksel yapı Muhammed Aleyhisselam helal haram kılma yetkisi var derler. Ulan ne alakası var ya?
Ya geleneksel yapı bu. Ayet işte bal şerbeti içmeyeceğim diye yemin ettiğine dair delil getiriyorlar.
Tabii. Evet. Çünkü işte öbür ayete o kadar yanlış mana vermişlerdir ki okumadım. Yanlışları burada şey yaparak zihninizi karıştırmaya lüzum yok. Ahzab suresinin 50. ayetini o kadar ya. Çünkü sistemlerini hangi ayet eritiyorsa onlar o ayeti öldürmüşlerdir. Neyse böylece sona gelelim. Peki bakın şöyle dikkat ettiniz mi? İslam'da kölelik, cariyelik diye bir şey söz konusu değil. Hiçbir zaman olmamıştır. Efendim eskiden vardı da kaldırıldı da öyle bir şey asla yoktu. Ama sonradan ilgili bütün ayetler anlamından saptırılarak kölelik ve cariyelik denen bir şey ortaya çıkarılmıştır. Savaş esirlerine yanlış davranışlar, İslam'ın muhteşem savaş hukuku yerle bir edilmiştir. Sistem tamamen çökertilmiştir. Ve maalesef onu bırakın Osmanlı zamanında Avrupa'nın çeşitli yerlerine kıyılara baskın yaparak oradaki kızları, oğlanları getirip burada satmışlar. İşte şeylerde Yeniçeri Ocağı da o tür şeylerin erkeklerinden oluşmuştur. Yani neresine baksan acayip bir şey. Ama çok şükür ki Allahü Teala bu gerçekleri görmeyi nasip eyledi. Hep birlikte Allah rızası için bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Hep birlikte bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Benim bütün arzu ettiğim şu, Allahü Teala'nın Medine-i Münevvere'de Resulullah için hazırladığı o muhteşem bir mekan var. Yani her isteyen geliyor. Bizim için de öyle bir şey olmalı ki, mesela bizim vakfa hadi buyurun gelin desek 20-30 kişiyi zor alır. Ama öyle bir mekan olmalı ki Resulullah'ın oraya geliyorlardı, gecede kalabiliyorlardı, sorularını soruyor. Herkes kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hiç kimse ayrım. Dünyanın her yerinden isteyen her insan gelsin, sorularını sorsun, sadece Kur'an'a göre cevabını alsın gitsin diye arzu ediyoruz. İnşallah hep birlikte böyle bir imkan ortaya çıkarmakta nasip olur. Allah hepinizden razı olsun, Allah rızasından ayırmasın.